Hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Nesin Hasırcı. Kendisi ODTÜ Kimya bölümünden lisans derecesini almış. Sonra yine aynı bölümde polimer kimyası üzerine hem yüksek lisansını hem doktorasını tamamlamış. Daha sonra misafir öğretim üyesi olarak Drexel Üniversitesi'nde, Philadelphia'da çalışmış bir süre. Sonra MIT'de çalışmış gene bir süre. Oralarda o ilgilendiği konular biyomalzemeler, doku mühendisliği ve ilaç salınım sistemleri. Esasında bugünkü konuşmanın herhalde büyük bir kısmı böyle. Biyolojik ortam ile uyum sağlayabilen polimer ve kompozitlerin sentezi. İşte bu şey, aort falan bir şeyler. Onların karakterizasyonu, biyo uyumluluğu, biyo bozunurluğu. Bu şey de değil mi? Gübre yapıyorlar bazen şeyden, plastik koyuyorlar. Değil mi? Biyobozunurluk. Hani plastiğe çok kızıyorlar ama şimdi biyobozunursa o işe yarıyor bayağı. Evet, akıllı hidrojellerin sentezi, mikro ve nano kontrollü ilaç salınım sistemleri, yapımı ve ilaç salınım kinetiğinin incelenmesi, bu yara örtü malzemeleri, herhalde bu çok ilginç. Artık dikişler kalkacak değil mi? Ameliyattan sonra. Sert ve yumuşak doku desteklerinin formülasyonu, malzemelerin yüzey özellikleri, malzeme doku uyumu, bu çok önemli. Malzeme hücre etkileşmesinin anlaşılması. Kendisi şu anda Biyo Malzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi'nin danışmanı ama zaten kurucu üyesi olmuş. Bir yıl ödülü var. Tabii eserleri çok, doktor öğrencileri çok. ODTÜ Akademik Performans Ödülünü her sene alıyor. 2015 Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülü var. Gene 2015 Elgin Kan Vakfı Teknolojik Ödülünü almış. 2016'dan beri de akademimizin üyesi. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Yakamda mikrofon var hocam. Tam bu köşede durmam istendi. Doğru. Evet, çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Öncelikle Bilim Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum beni davet etmiş olduğunuz için. Ayrıca bu güzel cumartesi günü buraya gelip bu konuşmayı dinliyor olmanız dolayısıyla da sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben kimya bölümündenim. Pek çok disiplinler arası bölümünde kurucu üyesiyim. Başından beri pek çok bölümün. Aynı zamanda hocam da dedi, çok güzel bir merkezimiz var, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Merkezi. Altyapısı da çok güzel. Onun da kurucu üyesi ve şu anda da danışmanıyım. Bugün size çok hafif biyomalzemelerin tarihçesi, gelişimi, eskiden neymiş, bugün ne, gelecekte ne olabilir? Bunlar açısından bu konularda çok böyle basit bir takım bilgileri bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle kimya dediğim için bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Kimya periyodik tablo ile başlıyor. Periyodik tablo kimyacıların alfabesi gibi olan olaydır. Bu periyodik tabloda bütün gördüğünüz sarılar ametaller, kırmızılar da metaller ve birkaç element var ki bunların ben çok önemli olduğuna inanıyorum ve bunu da değişik konuşmalarımda da belirttim. Şimdi bu kadar kırmızının içinde şurada bir tane hidrojen var ki hidrojen ilk bir numaralı elementimiz. Onu burada gösterirsek de yanlış yapmış değiliz. Çünkü özellikleri buradaki kolondaki elementlerle çok aynı özelliklerde. Diğer o grubun içinde, çok önemli dediğim grubun içinde birkaç tane daha var, burada gördüğünüz gibi. Karbon, azot, oksijen ve hidrojen. Bunlar tüm canlıların ana elementleri. Karbon, azot, oksijen ve hidrojen. Diğer taraftan bu kolondaki elementler kimyasal olarak belki her kolon büyüyor fakat özellikleri birbirine çok benziyor. Çünkü en dış halkaları önemlidir kimyasal reaksiyonlarda ve aynı kolonda bulunanların dış halkaları birbirinin aynıdır. Şimdi karbon hemen altında, şurada bir tane daha karbonun hemen altında çok önemli bir element var, silisyum. Aynı özellikleri, daha doğrusu aynı, çok benzer dış halkalara sahip. dış halkalarında dörder tane elektron var ki metallerle ametaller arasında geçiş gibi. Ama en büyük fark bütün cansızlar, dağ, taş, toprak, silisyum, canlı karbon bazlı olduğu halde bütün cansızlar silisyum bazlı ve de bugün yapay zeka dediğimiz bütün o entegre devreler, bilgisayarlar ve robotlar artık silisyum bazlı. Tekrardan şuradaki elementlere dönüyorum. Buradan canlı yapısına geçelim. Canlı yapısında tabii ki çok farklı organlarımız var, yumuşak dokularımız, sert dokularımız var. En basitinden, bugün de üzerinde çok çalışılan ve en basit dediğimiz kemik yapısına bakalım kısaca. Kemikte hücreleri dışarıda tutuyorum. Hücreler tabii içleri çok daha karışık. Onları dışarıda tutarsam organik malzemeler var ki proteinler ve bu proteinlerin içinde de en temel olanı kolajen. Bir de inorganik olanlar, mineraller var. Bunların içinde de en önemlisi kalsiyum, fosfat, kemiğin içindeki ana elementler ve su var. Şimdi biraz daha detayına inelim bunun. Kimya anlatmayacağım ama sadece göstermek istiyorum. Amino asit yapısı, o dediğim grup. Azot, karbon, hidrojen ve oksijen. Bütün amino asitlerin yapısı böyle, bu. Şu gruplar hepsinde var. Bir tek değişen, buradaki grup değişen. Ve bunlar hepsi bir araya geldiğinde protein zincirlerini, protein zincirleri bir araya geldiğinde, kolajen için söylüyorum, fibrilleri, bu fibriller bir araya geldiğinde bu şekilde demetleri, bu demetler bir araya geldiğinde aralarında kalsiyum ve fosfatı da alarak kemik yapısını oluşturuyor. Ve karbon, biraz önce dediğim gibi, karbon bazlı bir yapı. Fakat mükemmel organize olmuş bir yapı bu. Şu anda biz laboratuvarda bunu yapamıyoruz. Aynen bu şekilde proteinleri oluşturuyor. Belli protein sekanslarını sentezleyebiliyoruz ama bu şekilde kemiği yapamıyoruz. Ama kemiğe yardımcı olacak başka şeyler yapabiliyoruz. Şimdi en yani olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani herhangi bir organınız, sağlığınız zarar gördüyse bunu mutlaka bir şekilde yerine koymak istersiniz. Ve bu çok eskiden beri var olan bir şey. Örneğin burada kalıntılarda bulunmuş bir bacak konmuş. Şimdi bu çok eskiden şöyle bir şey, hayatın devam ettiğini, karşı tarafa gittiklerinde öbür dünyaya tekrar canlanacaklarına inandıkları için bir daha canlandıklarında da eksik doğmamak için, eksik canlanmamak için yerine mutlaka bir şeyler koymuş insanlar. En eski bilinen protez, M.Ö. 1600 yıllarına ait olduğu düşünülen ve Mısır'da bulunan bir mumyanın ayak baş parmağı, ahşap, tahta ve deriyle yapılmış ve mükemmel yapılmış gerçekten. Ve onun fonksiyonunu görecek, hastayı rahatlatacak bir baş parmak yapılmış. Hipokrat yazılarında Etrükslerin, Fenikelilerin ve Mısırlıların altın telleri kullandığını, düşen dişleri tekrar çene kemiğine bağladığını ve bu bağlarken düğümleri nasıl attığını, ilmekleri nasıl geçirdiğini detaylı olarak anlatmış. Altın paslanmayan bir malzeme olduğu için tercih edilen bir malzeme. Şimdi Orta Çağ'a geldiğimizde malzeme biliminin de gelişmesine yardım eden şey savaşlar. Şimdi Orta Çağ'da daha henüz silah, bomba, füze yok ve şövalyeler var. Ve şövalyelerin kullandığı silah ve toprak kavgaları var. Arazi kavgaları, toprak kavgaları. Kılıç kullanıyorlar. Kılıç kullandıkları zaman savaşlarda en kolay gidecek yerler ekstremiteler, yani uzantılar. Kollar, bacaklar gider. Kafa giderse zaten hiçbir şeye gerek yok. Ama kollar, bacaklar giderse mutlaka onun yerine bir tür bir şeyler desteklemek gerekir. Ve o daha sonra yani 15. 16. yüzyılda hala böyle çok kol bacak kayıplarının olduğu dönemlerde insanlar, bilim insanları bunları bir türlü yerine, bunların yerini alabilecek çok değişik yapay sistemler geliştirmişler. O dönemlerde de 15. 16. yüzyıllarda en önemli malzeme metal olduğu için bunlar hep metalden, çelikten, demirden, çelik zaten demirin bir alaşımı, onlardan yapılmış. Bunların da, bunlar tabii hep dışarıdan takılan, yani kanca kollar, işte bağlanan kollar, ayaklar, hep dışarıdan takılanlar ve mekanizması var içinde gördüğünüz gibi. Yani elini açıp kapatabiliyor, kılıcını alıp tekrar savaşa devam edebiliyor bunlarla. Bunlar 15. 16. yüzyıldaki durum. Henüz daha metalin dışında fazla bir malzeme bilinmiyor. O biraz önce dediğim o kollar, bacaklar hep dışarıdan takılan protezler. Ha, hiç vücut içine bakılmamış mı? Tabii ki bakılmış. Vücut içine bir takım operasyonlar yapılmış, bir şeyler konmaya çalışılmış ama bunlarda başarı oranı çok çok düşük. Yani değişik, işte kulağım ağrıyor, kulağın içine bakalım, bir şey koyalım, kafatasını delelim, bir şey yapalım. Fakat bunlarda özellikle, burada gördüğünüz gibi kangren olmuş, kesilmiş, yani çok farklı bir şekilde vücudun içine girilememiş. Girilse de çok çok başarılı olamamış. Ta ki 1870'lere kadar. Bilimde 1870, özellikle biyoloji, mikrobiyoloji önemli bir tarih. Çünkü Pasteur o tarihte, 1870'lerde mikroorganizmaların varlığını bulmuş. Biz ameliyatı yapıyoruz veya vücut içine giriyoruz ama enfekte oluyor. İşte o enfeksiyona da neden olanlar bu mikroplar, mikroorganizmalar. Bunları yok edersek belki de hastayı kurtaracağız. Pasteur bu mikroorganizmaları bulup, tabii orada mikroskop artık devreye giriyor bir cihaz olarak bunları analiz etmek için. Ve Lister de bugün bile Listerin diye ağız çalkalama çözeltisi vardır. Lister de o dönemlerde fenolle bir antiseptik buluyor. Dolayısıyla hastanın yara bölgesini, işte kullanılacak cihazları bu fenol çözeltisiyle steril ediyor. Ve bugün artık yani ameliyatlarda başarı oranı da yüksek, her şey steril, her şey. Kullanılan tüm cihazlar steril, vücuda dokunacak, teninize değecek her şey steril. Biliyorsunuz doktorlar, içimizde tıp camiasından gelen arkadaşlarımız da var. Her şey, yatak örtüleri, yataklar, her şey steril olmak zorunda. Ve ne yapıyor doktor arkadaşlarımız? Biz bilmiyoruz, hasta bilmiyor bile çoğu zaman. Uyutulmuş, o güzelce kesiliyor, biçiliyor. Neticede ama sağlıklı bir şekilde hayata geri dönüyor. Şimdi geliyoruz 20. yüzyıla. 1914-18 Birinci Dünya Savaşı, 39-45 İkinci Dünya Savaşı. Bu dönemler, yani 20. yüzyılın başları aslında dünyanın gerçekten şok yaşadığı bir dönem. Fakat bir kimyacı ve bir malzeme bilimcisi olarak şunu söyleyebilirim ben. Malzeme biliminin en büyük atılım yaptığı dönemler de bu savaş dönemleri. Çünkü genelde daha hafif uçak olsun, paslanmayan işte motor olsun, daha uzak gidecek veya radarlara yakalanmayacak silah olsun, füze olsun diye uğraşırken yeni yeni malzeme çıkartıyor. Yeni yeni laboratuvarda yeni malzemelerin sentezi yapılıyor. Bilim insanları bu dönemde gerçekten çok uğraşıyor ve malzeme alanında da büyük atılım yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında 15-17 milyon insan, İkinci Dünya Savaşı sırasında 65-70 milyon insanın öldüğü, bunun kat be katının yaralandığı, bir şekilde tedaviye gereksinim duyduğu, organ desteğine gereksinim duyduğunu düşünürsek gerçekten bu dönem, yani savaş dönemleri, bilimin de büyük atılım yaptığı dönemler. Hastaneler dolu, şehirler yıkılmış, herkes perişan. Allah bir daha göstermesin üçüncüsünü hiçbirimize. Her ne kadar biraz... Evet. Şimdi o dönemlerde 1935, Birinci Dünya Savaşı sonrası, Charles Finney, meşhur bir yazar, bir kitap yazmış. Bu kitap doktorluğunun sirki. Ve burada bir karakter var. Bu karakterin dişleri yapay, gözleri yapay, mercek. Kafasında bir gümüş plaka var, bir beyin tümörü ameliyatı geçirmiş. Bacaklarından bir tanesi metal. Karnına da bir destek konmuş, midesi dışarı çıkmasın, fırlamasın diye. Sol kolunda platin teller var ve kafası da düşmesin diye, boynu pek sağlam olmadığı için bir çeşit bileziklerle boynu da desteklenmiş. Ve ölümünden 100 yıl sonra açtıkları zaman mezarını, bu metal parçalarını, yayları, telleri, metalleri bulmuşlar. Yani 1935'te evet, metal belki giriyor, artık antiseptik de var. Giriyor vücudumuza ama çok fazla da değil. Ancak bugün vücudumuzun her tarafına metal, polimer, kompozit, yeni malzemeler, her şey girebiliyor. Tüm vücudumuzun her bir tarafını farklı şekillerde, malzemelerle, gereksindiği şekilde destekleyebiliyoruz. Yani deri yapmak istiyorsak biraz daha elastomerik malzeme, kemik yapmak istiyorsak daha sert malzeme yapabiliyoruz, sentezleyebiliyoruz. Tekrar dönüyorum. Hafif, çok hafif tarihçelerini vereceğim. Birkaç tane örneğin. Örneğin diş hekimliğinde daha önce de dedik, altın teller kullanılmış. Düşenleri yerlerine bağlıyor altın teller. Ama ben hatırlıyorum, benim çocukluğumda ve gençliğimde çok fazla insanın altın dişi vardı. Bugün pek görmüyorum artık böyle parlak dişleri. Altın dişler aynı zamanda zenginlik göstergesiydi. Yani böyle gelince ağız sapsarı görünürdü. Şu anda genç arkadaşlarımız bilmezler ama biraz daha yaşı bana yakın olan arkadaşlarımız bunu hatırlarlar. Böyle hakikaten ağaların, köy ağalarının falan sapsarı görünürdü, pırıl pırıl ağızları. Ama bugün çok farklı malzemeler var. Şimdi 47'lerde, 40'larda titanyum ve titanyum alaşımları bulunuyor. Titanyum bugün için vücutla en iyi uyum sağlayan metal. Paslanmaz çelikti o zamana kadar. Paslanmaz çelik, her ne kadar adı paslanmaz çelik olsa da paslanan bir çeliktir, demir olduğu için içinde. Vücut ortamında paslanır. Aynı zamanda yoğunluğu da kemik yoğunluğuna göre çok farklıdır, fazladır. Kemik 2,5-3 gram bölü santimetre küp ise o 7-8 gram bölü santimetre küp gibi bir değerdedir ki çok ağırdır. Titanyum ise 4 gibi, yani şu an için kemiğe en yakın olan, vücut içinde yani hem sağlam hem yoğunluk olarak yakın ve en iyi bir uyumlu olarak bilinen malzeme şu an için titanyum. Yarın ne çıkar bilmiyoruz ama şu anda titanyum en yaygın kullanılan. Örneğin artık öyle köprüler veya farklı farklı altın dişler yapmak yerine kemiğin içine bir titanyum çivi, bu çivinin üzerine de bir implant, protez konulabiliyor. Fark edemiyorsunuz bile var mı yok mu ağızda. Çünkü hiçbir bağlantısı yok dışarıdan görünen, mükemmel görünen dişler var. Ayrıca çok değişik metaller bazen de şuralarda da gördüğümüz gibi belli elektronik çiplerle birleştirilerek değişik protezler yapılabiliyor. Örneğin şuradaki yapay kol parmaklara yerleştirilen bir takım alıcılarla, küçük çiplerle bu bardağı nasıl tutacağını, yani bir şekilde hissedebiliyor. Ha, sert mi, yumuşak mı, yumurtayı kırmadan tutabilir mi, yoksa sıkı mı kavraması gerekir? Bunları algılayabilen protezler var. Ve bunların bazıları da o kadar güzel yapılıyor ki, şurada gördüğünüz, bu içi, bu ise dışı. Yani bu dışı içine geçirdiğin zaman, yani kılları bile var kolun, tırnakları bile var belki. Hani gerçek mi, değil mi, nasıl bu? Ayırt etmek pek de kolay değil. Ve ayrıca her türlü çividir, vidadır, plakadır, bunlar vücudumuza girebiliyor. Ve kalça protezi, burada gördüğümüz gibi, biraz metal, biraz başı bazen seramik veya karbon kaplı olabiliyor. Bunlar da kalça protezi olarak kemiğin içine yerleştirilebiliyor. Bunlar vücuda girenler, ama vücuda girmeyenler hala var. Ve bunlar da çok değişik yapılabiliyor. Eğer atletizm için ve bir koşuya girecekse, farklı bir tasarımla, gücü dağıtacak şekilde, yürümek içinse farklı, dağa tırmanacaksa farklı şekillerde yapılabiliyor. Böbrek, çok kısa tarihçesini vereceğim. Yine biraz önce demiştim, 1. 2. Dünya Savaşları sırasında çok fazla organ kaybı, çok fazla yaralanan var. 43 ki 2. Dünya Savaşı 45'te bitti. 43 yani daha savaş yılı. Wilhelm Kolff sosis zarlarını kullanarak kanı temizleyecek bir sistem yapmaya çalışmış. Böbreğimiz kanı süzer. Kanın ve şu şöyledir görevi. Bir sürü gördüğünüz gibi hazneler var içinde. Bu haznelerin etrafından vücudumuzdaki kanın içindeki toksik maddeler çıkar, belli molekül ağırlıktakiler, temizlenmiş kan geri döner. Bu şimdi cihazlarla yapılıyor. Dializ makinesi dediğimiz şeyler, çamaşır makinesi gibi olan cihazlar, şurada görünen aslında kanı alıyor, zarların içinden ki zarların gözenekleri sadece belli boyuttaki kimyasalların geçişine el veriyor ama hücreler geçmiyor örneğin. Hücreler tekrar vücuda geri veriliyor. Ve bugün kullanılanlar bunlar. Hatta artık evde bile hastanın kendi kendine yapabileceği sistemler var. Uykusunda da eğer dönmezse uykusunda koluna takıp kanı alıp temizleyebilir ve temizlenmiş kanı geri verebilir hasta kendisi. Ama Wilhelm Kolff 2. Dünya Savaşı'nda bunları kullandığında yani pek başarılı olmamış. 16 hastasında da pek başarılı olmamış. 43'lerde başlamış. 45'lerde biraz daha ama bugün artık çok başarılı. Yani ilk başladığı zaman her şey için biraz risk var ama zaman içinde bunlar gelişiyor ve bugün artık evde bile yapılabilen hale gelmiş. Kalp kapakçıkları, ilk kalp kapakçığı 52'de Charles Hufnagel tarafından tasarımlanmış. Kalp kapakçığı, kalbimizin görevi pompalamak. Kanı pompalayacak ve kan bütün vücudumuzda dolaşacak. İçindeki besinleri en uç noktalara kadar, ki kalbe en uzak nokta ayak baş parmağıdır, ayak baş parmağına kadar götürecek, oradan da geri getirecek. Temizlenmiş kanı, pardon besinleri ulaştırdıktan sonra kirlenmiş kanı ve kan temizlenecek, kanı pompalayacak. Buradakinde içinde bir küçük top var ki ilk yapılanlar da öyle, bir top var. Pah, dediği zaman top yukarı çıkıyor, kan akıyor, tık geri düşüyor ve akışı durduruyor. Her pah deyişte top yukarı çıkıyor. Daha sonra farklı tipler yapılmış, hani 52'lerde başlamış, 60, 69, 70... Model aynı, iki yapraklılar, tek yapraklılar, basınçla değişen. Fakat malzemeleri değişiyor bunların. Üzeri örneğin grafenle kaplanmış, karbonla kaplanmış, daha hafif, daha rahat olan. Yani malzeme bilimi ilerledikçe malzemeler değişiyor ve doğallar var. Doğallar da ya koyundan ya domuzdan alınıyor. Çünkü boyut olarak ve kalp kapakçık boyutu olarak domuz ve koyun insan kalp kapakçığına en yakın. Tabii ki olduğu aldıkları gibi yapmıyorlar. Bunun etrafını bir takım kumaş polyesterlerle destekledikten sonra yerine yerleştiriyorlar doktorlar. Kalp ciğer makinaları. Şimdi bunlar da hem kanı oksijenle temizleyecek, yani sadece pompalama değil, hem de dolaştıracak. Bu kalp ciğer makinaları da ilk 53'lerde, hep tarihlere bakarsanız savaş sonrası tarihler. Çünkü insanların gerçekten buna çok gereksinimi var, çok büyük gereksinimi var. İlk uygulamalar Koff ve Akutsu tarafından yapılmış ama dediğim gibi ilk uygulamalar hiçbir zaman çok başarılı olmuyor. Ama zaman içinde uyguladıkça hata nerede? Düzeltelim. Ha, ikinciyi uyguladık, başka bir neden çıktı, düzeltelim. Dolayısıyla bugün ilk tamamen 2001'de ilk tamamen vücut içine yerleştirilen, dışarıda pompaları olmayan ve hastanın artık vücudun içinde olan sistemler Amerikan İlaç ve Gıda Konseyi tarafından, Food and Drug Administration, onaylanmış durumda ve hastalarda kullanılabiliyor. Tamamen yapay kalp. Şimdi geliyorum 20. yüzyıla. Zaten 1900'ler 20. yüzyıldı. Birazdan da 21'e geçeceğim. Şimdi 1960'larda metaldi, paslanmaz çelik, işte titanyum, çeliğin değişik değişik alaşımları, yani demirle diğer mangan, karbon, değişik alaşımlar. Üniversitelerde de o zaman metalüji bölümleri var. Çünkü metal çok önemli. Metali işlemek, yapmak, işlemek ve onu sağlam, esnek hale getirmek çok önemli. Ama 60'larda, yani savaş sonrası, çok farklı malzemeler oluyor. Polimerler çıkıyor ortaya. Plastik dediğimiz malzemeler çıkıyor. Polimerlerle seramikler karıştırılıyor, kompozitler yapılıyor. Metaller karıştırılıyor, farklı şeyler yapılıyor. Dolayısıyla artık bölümler de, ki bizim ODTÜ'de de öyle oldu, Metallurgical Engineering'den Metallurgical and Materials Engineering'e döndü. Çünkü sadece metal değil, artık seramikler var, plastikler var, farklı malzemeler ve kompozitler var. ODTÜ'de de aynen böyle oldu. Ayrıca fizikçilere hayranım, biraz önce bunu söylemiştim. O kadar güzel cihazlar yapıyorlar ve atom düzeyinde inceleyebiliyorsunuz. Yani hani makrodan mikroskoplarla mikroya geldik. Şimdi artık nanoskoplarla nano boyuta, hatta atom boyutuna kadar incelemek mümkün herhangi bir malzemeyi. Dolayısıyla bir nanoteknoloji çıktı. 21. yüzyıl diyorum artık. 20. yüzyılın sonlarında doğru nanoteknoloji çıktı. Biyoteknoloji çıktı. Ve biyomedikal mühendisliği, biomedical engineering yoktu böyle bir dal. Böyle bir dal çıktı. Tedavi edici tıp yöntemleri, nanobiyo tıp, yapay organlar, bu alanlar 21. yüzyılın en önemli konuları haline gelmeye başladı. Böyle hani çok eski çağlardan gelirsek, daha vücut içine hiç giremezken, şimdi vücut içine doğru giriyoruz. Biz neler yapıyoruz? Biz Biomaten, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Merkezi olarak bu malzemeleri, biyomalzemeleri sentezliyoruz. Vücutla uyum içinde olsun. Hani kimyacı olmanın bir şeysi, birazdan göstereceğim birkaç tane formül. Hangi fonksiyonel grup hangisiyle bir araya gelirse vücutla daha iyi uyum sağlar. İşte hücreler sever mi, sevmez mi? Buna yönelik önce sentezliyoruz biyomalzemeleri. Bunlarda gerekiyorsa değişiklikler yapıyoruz. Tümüyle, balkında, kütlesinde veya yüzeyinde görüntülemeler yapıyoruz ve doku mühendisliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ve tekrar ediyorum, sentez yapıyoruz, modifikasyon yapıyoruz, karakterize ediyoruz yaptıklarımızı. Hücre kültür testleriyle, hücreyle etkileşimine bakıyoruz ve hayvan testleriyle de biyolojik ortamdaki uyumuna bakıyoruz yaptıklarımızın. Sentezliyorum derken, işte kimya böyle bir şey. Sentez yapıyoruz. Farklı farklı, nasıl olsun. Modifiye ediyoruz. Modifikasyonu ya kütle tümüyle kütlesinde yapıp kompozit hazırlayabiliriz veya yüzeyde yapabiliriz. Yüzey çok çok önemli bu biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında. Çünkü zaman ve boyut skalasında bakarsak, İlk anda vücuda giren, ne olursa olsun ilk giren şeyin yüzeyini hücreler ve vücut severse oturur onun üzerine ve yayılır ve çoğalmaya başlar. Sevmezse hemen ondan uzak durur ve ayırır kendini vücuttan. Burada ilk saniyede olan şeyler nano, hatta atom boyutlarında, molekül boyutlarında, angstrom boyutlarında bir takım iyonların veya taneciklerin çıkması. Bu tanecikler hücreleri aktive eder. Buna göre hücre bakar, ha senin yüzeyin çok güzel, ben seni sevdim, gel ben sana oturup yayılayım ve çoğalayım diyebilir. Veya da sen benden değilsin, benden uzak dur, ben seni kendimden de uzak. İster yapabiliyorsa parçalar makrofajlar bunu. Yapamıyorsa ben seni sevmedim, seni de kendimden uzak tutuyorum der ve üzerini bir kolajen tabakasıyla örter ve biraz vücuttan ayırır. Ben bazen şöyle bir örnek veriyorum. Hani denizde ayağınıza bir deniz kestanesinin dikeni batar ve orada birkaç gün kalırsa, siz onu böyle biraz zorlar çıkarırsanız, etrafında böyle bir tortuyla çıkar. İşte o vücudun onu kendinden ayırmak için oluşturduğu kapsüldür aslında. Eğer burada tabii etkili olan hücre sevsin mi? Yani biz hücre seven bir yüzey mi yapmak istiyoruz? Hücre sevmesin mi? Yani hücre yapışmasın mı? Nasıl bir yüzey yapmak istiyoruz? Buna bağlı olarak, kendi arzumuza bağlı olarak yüzeyi çok değiştirebiliriz. Yani şöyle gibi düşünebiliriz. Burada bir koltuk var. Ama koltuğun kaplamasını sevmedi. Peki ben sana kadife kaplama koyayım da gel bana otur diyebiliriz örneğin. Hani dediğim tabii bu espri yanı ama değişik moleküller bağlayabiliriz, değişik tasarımlar yapabiliriz, fiziksel veya kimyasal. Proteinler bağlayabiliriz yüzeye, ki proteinler hücrenin sevdiği moleküller. Ve total olarak malzemeyi hücre sevsin veya sevmesin haline getirebiliriz. Ve bu şekilde de örneğin kan pıhtılaşmasını engelleyecek, kan hücrelerinin yapışmasını engelleyecek, mikrop yapışmasını engelleyecek veya hücrelerle çok iyi uyum sağlayıp hücrelerin yapışmasını sağlayacak veya yine yüzeyde değişik desenli olup da hücreleri çağıracak yüzeyler hazırlayabiliriz. Şimdi çok basit olarak söylemek istiyorum. Yaptığımız çalışmalardan biridir bu. Bir malzemeyi biz sentezledik. Buradaki amaç hücre yapışmasın. Yani kan hücresi yapışmasın özellikle. Stentler için. Stent nedir? O da eğer damarlarımızda herhangi bir şekilde bir tortu oluşuyor ve burada bizim trombosit dediğimiz hücreler bir türlü biyolojik döngüyü aktive ediyor ve burada hücreler birikiyor, hücreler ve başka kolesterol gibi moleküller. Burayı tıkıyorsa tedavisi oraya bir stent takmak. Çünkü kan akışını engellemememiz gerek. Stentler genelde metalden yapılıyor. Bir de ilaçlı stentler var. İlaçlılar da kan pıhtılaşmasını engelleyecek moleküller salgılıyor. Bizim yaptığımızda o. Bunlar salgılanmayan ama yüzeye yapışık olan şekilde. Malzemeyi sentezliyoruz. Şöyle bir plastik malzeme. gayet şeffaf, ince ki bu stentlerin üzerine kaplanabilir gibi. Çok esnek bir malzeme bu. Gayet üzerlerine kaplanabilir. Ve bunun yüzeyine biz heparin bağlıyoruz. Heparin bugün kan sulandırıcı olarak bilinen bir molekül. Hatta hemen hemen her ameliyattan sonra doktorlar heparini verirler. Kıtı oluşmasın vücutta diye, eğer bir protez falan varsa. Çünkü yabancı madde, vücut bilmiyor da bir tane demir var veya neyse bir metal bir şey var. Onun etrafını hemen sarabilir hücreler. Biz heparin bağlayıp, heparin şurada görüldüğü gibi, heparinleri buraya bağlayıp hücrelerin yapışmasını engelledik bu çalışmamızla. Başka bir çalışmamız, yine yüzey değişikliğiyle yönelik, ilgili fakat ilaç salım sistemlerine yönelik. Bunda da akıllı nano tanecikleri sentezledik. Gerçekten çok çok çalışkan bir öğrencim yaptı bunu ve tüm modellemeyi de kendi yaptı. Şöyle, doxorubisin kanser ilacı olarak bilinen bir ilaç. Doxorubisini şurada gördüğünüz polisebasik anhidrit diye bir polimerin içine, bir kapsülün içine aldı. Bunun üzerine pembe başka polielhistidin denen ama pH duyarlı olan, yani asitliğe duyarlı olan bir molekül bağladı. Bunun da üzerine makrofajlar tarafından alıp da hemen parçalanmasın diye polietilen glikol bağladı. Bu sarılardı onlar. Böylece bu verildiği zaman nano boyutta bunlar vücuda enjekte edilirse vücut içinde rahatça dolaşacak. Ne zaman ki bir kanser tümör bölgesi var, tümör bölgesi vücudun gerisi asitlik derecesi olarak 7.4 gibiyken tümör bölgesi 5-6 yani asitliğe doğru kayan bir bölgededir. İşte orada bu elhistidin dışarıdaki zar patlayacak, çözünecek ve sadece oraya verecek ilacı. Çünkü kanser ilaçları toksik, yani zehir içiyoruz aslında veya kanser ilacı olarak verilen şeyler aslında kanser hücresini öldürmek için verilen zehirler. Ama o molekül bilmiyor ki hangisi kanser hücresi, hangisi sağlıklı hücre. Ama kanser hücresi daha hızlı çoğaldığı için belki orada biraz daha birikiyor ama gayet doğal, sağlıklıyı da öldürüyor. İşte buradaki amaç sağlıklı hücreyi koruyalım, sadece kanser hücresine etki edelim. Yani ilaç hedefleme sistemleri. Ve bunları yaptı. Burada yeşil görünenler nano kapsülleri, nano tanecikleri. Boyadı ikisini de. Hem taneciği hem de kırmızı görünenler de doxorubisin ilaç. Yani ilaç bu kapsüllerin içinde hücre çekirdeğine kadar gitti. Kanser hücrelerinin olduğu bir ortamda. Daha bu master teziydi. Master'ını bitirdikten sonra doktoraya yurt dışına gitti. Bu çalışmayı daha da ileri götüremedik. Çok istiyorduk hayvan deneylerine de geçelim ve bunu gösterelim diye. Götüremedik. Şimdi ben şey dedim, sentez yapıyoruz, modifikasyon yapıyoruz ve karakterize ediyoruz. Karakterize ediyorum derken de işte burada gördüğünüz bütün her türlü karakterizasyonunu, kimyasal, fiziksel, mekanik, termal, bunlardaki her bir peak, her bir değer bize farklı bir sayı ve malzememizle ilgili değişik bir özellik veriyor. Dolayısıyla bunların hepsini inceliyoruz. Sonuçta hangisi daha iyi, hangisi daha amacımıza uygun, bu tür seçimleri yapabiliyoruz. Bu malzeme kısmından doku mühendisliğine geliyorum. Nasıl organ elde ederiz? Organları nereden buluruz? Şimdi insanın kendisinden, hastanın kendisinden alınabilir. Ki genelde yanıklarda, görünen bölgedeki yanıklarda, yüzde boyunda, genelde bacak içlerinden alınan deriler yüzlere yerleştirilir. Veya bacaktan alınan damar kalp bölgesine yerleştirilir. Kendinden olabilir. Başka birinden, akrabasından olabilir, bir böbrek alabilir kardeşinden. Veya da bir hayvandan alabilir. Biraz önce demiştim, kalp kapakçıkları domuzlardan veya koyunlardan alınabiliyor, alınabilir. 1990'larda yeni bir kilometre taşı çıktı. Bu şu, laboratuvarda organ yapabilir miyiz? Bu da aynen doğadan esinlenerek olan bir şey. Şimdi doğada toprak, biz toprak çok özenekli bir yapıdır aslında. Toprağa tohum atıyoruz. Bunlara biraz su koyuyoruz, biraz gübre koyuyoruz. Ve buradan bitkiler çıkıyor. Hatta bir tane daha geri alayım. Tekrar göstereceğim. Biraz daha yavaş göstereyim. Bitki çıkıyor. Peki, güzel. Biz bunu yapabilir miyiz acaba laboratuvarda? Demişler 1990'larda MIT'den, Bob Langer'la Massachusetts Children's Hospital'dan, çocuk hastanesinden iki doktor. Şöyle, biz bir gözenekli yapımız olsa, buna kıkırdak hücreleri koysak, kıkırdak hücrelerini hücre kültür ortamında çoğaltsak, bundan bir kulak olur mu? Evet, bunu yapmışlar, olmuş. Evet, fotoğraflar belki çok çekici değil, kusura bakmayın ama bu çok önemli bir buluş. 1900. Bunu yapan Bob Langer, MIT'den ve Vacanti kardeşler de Massachusetts Çocuk Hastanesi'nden. Ve bu konuda da 91'de bunun kıkırdak yapımına yönelik patentini almışlar. Bu tabii o kadar sansasyonel bir olay oldu ki ondan sonra pek çok bilim insanı bu konuya döndü. Doku mühendisliği, organ yapma, laboratuvarda organ yapma. Biz de yapıyoruz aslında şu anda aynı şeylerle, biz de uğraşıyoruz. Orada 1990'lardaydı, 2013'te ilk insan uygulamalarından biri bu. Çin'de trafik kazasında burnunu kaybeden kişiye yerleştirilmiş. Bunun burada olması belki yani alnında deneme amaçlı yapmışlar. Belki çok da şart değil bu laboratuvar şartlarında ve hücre kültür ortamında da olabilirdi ama Çinlilerde daha çabuk uyguluyorlar. İnsanı çok daha rahat geçiyorlar. Böyle bir uygulama yapmışlar. Biz de yani doku mühendisliğinde üç temel alan var veya üç temel komponenti var onun. Bunun bir tanesi hücreler, onu biz yapamıyoruz. Bir tanesi doku destek malzemesi, iskeleler, bunu biz yapıyoruz. Diğeri hücreleri besleyecek olan besleme ortamı. Neticede doku oluşturma, amaç doku oluşturma. Şimdi destek malzemesi, yani hücreleri tutacak olan destek malzemeleri çok farklı olabilir. Önemli olan bir tek şey toprak gibi gözenekli olması. Hücreler gelsin, üzerine girsin, yapışsın, sevsin ortamı, içerilere kadar girsin ve orada çoğalsın ve dokuyu oluştursun. Bunu yapmak çok zor değil hücre kültürü ortamında. Bu yapılabiliyor. Bir tek şey şu anda en problemli olan, hücreler çoğalıyor ama kan damarları oluşamıyor. Kan damarları oluşamadığı için bir müddet sonra hücreler o kadar çoğalıyorlar, sıkışıyorlar ki ölmeye başlıyorlar. Kan damarlarının oluşabilmesi gerek buralarda. Bunların çoğu bizim yaptığımız doku destek malzemeleri. Ve buradan da yara iyileşmesine geçeceğim. Yara, yani sağlıklıysanız kendi kendine iyileşen bir şey. Yani kolumuz kesildi, bir şey oldu. Ne olur? Oraya bir takım hücrelerin akımı başlar. Bir müddet sonra bunlar değişik proteinler üretmeye başlar. Daha sonra böyle şu sırada yavaş yavaş orada bütün hani derinin veya dokunun hücreleri çoğalır. Orada oluşan kan da aslında bir çeşit iskele görevi görür. Yani kan pıhtısı. Yani yaranızda kanınız aktı ve pıhtılaştıysa çok güzel bir şey pıhtı. Pıhtı protein ve hücrelerin sevdiği bir ortam. Dolayısıyla o pıhtıya tutunarak kan pıhtısına hücreler çoğalır ve gayet güzel yaranız iyileşir. Eğer sağlıklıysanız. Bir sonraki fotoğrafım çok iç açıcı değil. Ama eğer sağlıksızsanız iyileşemeyen yaralar var. Ülser yaraları, ayak yaraları, bası yaraları, yatak yaraları. Yani şurada gördüğünüz gibi. Bunlarda, yani ben tıp camiasından arkadaşlarla beraber de bulundum. Ameliyatlara da girdim. Diyabet hastalarınla çok bir arada bulundum. Yaşlı ve yatakta olan ve bası yarası olmuş çok hasta gördüm. Gerçekten Yani ileri yaştaki hasta belki farkında bile olmuyor ama hastaya bakan kişiler çok acı içinde oluyorlar. Ve o yaranın öyle görünmesini istemiyorlar. Biz ne yaptık? Biz de şey dedik. O peki, acaba yapabilir miyiz? Biz de bir doku malzemesi yapalım. Yani doku destek malzemesi yapalım. Bu hakikaten pamuk gibi görünümde olan bir malzeme. Bunun içine de, bu gözenekli yani toprak görevi görecek olan bir malzeme. Bunun içine de biz mikro küreler içinde kontrollü olarak büyüme faktörü salacak mikro küreleri koyalım. Bu mikro kürelerden devamlı büyüme faktörü salınsın yavaş yavaş. Çünkü bunlar zaman içinde kendi kendine bozulacak, yok olacak ve burada yeni doku oluşacak. Olur mu? Bunu yapalım dedik. Hücre kullanmadık. O zaman zaten hücre kültür laboratuvarımız da yoktu. Bu oldukça eski bir çalışma. Bunu yaptık. Hücreyi kullanmayalım ama toprağı ve gübreyi koyalım. Sağdan soldan hücreleri aktive edelim. Sağdan soldan hücreler gelsin ve burayı iyileştirsin. Olur mu? Oldu. O boşluk kapandı. Tavşanlarda ve diyabetli ratlarda, farelerde bunlar oluştu gerçekten. Eğer hiçbir şey koymazsak çok tavşanlarda çok büyük delikler kaldı. Eğer tabii kontrollerimiz var çeşit çeşit ama koyarsak hakikaten belli bir süre sonra, burada iki hafta demişim, iki hafta sonra tabii ameliyata girdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Biz girdiğimizde grup olarak giriyoruz hayvan deneylerine. Birimiz tıraşlıyor, öbürü dezenfekte ediyor, öbürü işte iğnesini yapıp uyutuyor hayvanı. Ve yara açıp yaraya hemen malzememizi koyuyoruz. Ve de mümkün olduğunca çabuk olmamız gerek. Hayvan ayılmadan bir işlemin bitmesi gerek. Sonra yaranın kapatılması gerek. Şimdi bu iki hafta sonra tabii tavşanlarda yani tüyler falan da çıkıyor. Bu bizim koyduğumuz malzemeleri koyduğumuz tavşanlarda biz tüylerin yara neredeydi diye aradığımız oldu. Yani biz hızlı ve çok düzgün iyileşme gözlemledik onlarda. Sonra doktor arkadaşlarımızla konuşurken şöyle bir şey oldu. Hocam bu tavşanlar sağlıklı tavşanlar. Doğru, sağlıklı. Ben de elimi kessem iyileşecek. Yani diyabetli ratlarda yapalım. Peki dedik, diyabetlilerde yapalım. Ve işte belli bir şekilde belli bir enzimleri bloke edilerek onlar diyabet yapıldı. O kısmını çok iyi bilmiyorum. Malzeme konuldu ve gerçekten de diyabetli olan farelerde de aynı şekilde yara iyileşmesini gözlemledik. Bunları yayınladık. Daha sonra bu konuda da patent aldık. 98'de başvurusunu yapmıştım. Yani 20 senelik bir şeyin başlangıcını söylüyorum. Ama patent, incelemeli patent olarak 2006'da onaylandı ki bu belki de Türkiye'de yapılmış bilimsel bir araştırmanın ilk patenti gibi geçti. Ve çok fazla hasta aradı beni. Ben bunlara hepsini bir şekilde refüze ettim. Bir hastayı da refüze etmişim. Kusura bakmayın biz yapamıyoruz, biz tıp doktoru değiliz diye. Sonuçta bir bayan aradı ve dedi ki, eşim iki bacağından yani yaraları var, rahatsız ve üç çocuğumuz var. Söylerken bile gözlerim doluyor ve sesim titriyor. Çocuklarımı babasız bırakmak istemiyorum, dedi. Biz de peki dedik, doktor arkadaşlarla bu hastayı kabul ettik. Ama dedik, yani biz hiç insanda denemedik bunları, hayvanlarda deniyoruz. Bütün sorumluluk size ait. Tamam hocam, tamam hocam. Ve ben dedi razıyım, iki bacağım da kesilsin dedi. Razıyım, dayanamıyorum artık ben bunların acısına, sancısına falan falan. Neyse. Sonuçta Ali Bey böyle bir yaradan belli bir süre sonra iyileşti. Bunları göstermek gerçekten yemek öncesi falan çok hoş değil ama bu çok hani hoş bir şeydi. Patentimiz de var diyorum, onu hemen kapatıyorum. Belli bir süre sonra şeyde iyileşti, yaralar kapandı. Ve eşi İhnur Hanım da bana dedi ki, boynuma sarılarak bir sene sonra doğum gününü kutlarken, hocam dedi, benim dedi vasiyetimdir, ilk doğacak kız torunum, çünkü üç çocukları var, sizin adınızı vereceğiz dedi. Ben de diyorum ki şu anda henüz doğmamış bir adaşım, bir torunum var diyorum. Şu anda, şimdi 21. yüzyıla geldik. 21. yüzyılda tamam biz şeyleri yapıyoruz, bu toprak gibi olacak destekleri yapıyoruz. 21. yüzyılın diğer bir en önemli konusu diyeyim, üç boyutlu baskılama, üç boyutlu basımla organ üretme. Aslında teknik o kadar kolay ki ben bunu silikon tabancası diyorum. Çünkü benim kızım iç mimar. Silikon tabancasını o kadar çok kullandı ki silikonu ısıtıyorsunuz, tır tır tır tır. Bunu üç boyutlu yapıyorsunuz. Yani çok basit bir makine aslında bu. Fakat tıp alanında kullanımı son 10 sene içinde patladı bunun. O zaman olay şöyle. Biz bu iskeleleri hastaya göre, hastanın anatomisine göre, istediğimiz şekilde boyutta, büyüklükte nasılsa bunu üç boyutlu basalım ve bunu hücre kültüründe çoğaltalım ve hastaya bu iskeleleri takalım. Bu da bizim merkezde yaptığımız kulak modeli. Şimdi son yaptığımız proje, bu 2014'te TÜBİTAK'ın 1003 projesi olaraktı. Ben de proje yürütücüsüydüm ama çok kalabalık bir gruptuk. Deniz Hocam da burada Acıbadem Üniversitesi'nden, o da histolojilerimizi yürütmüştü. Buna yönelik bir proje verdik, nasıl yaparız diye. Tabii ki biz direkt insana geçmiyoruz. İlk yaptığımız şeyler hep deney olduğu için ve de deneyde kontrolle karşılaştırma yapabilmemiz için belli boyutta, belli büyüklükte hazırlayıp sonra bunun üzerinden analizlere gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üç boyutlu basımla, biyolojik ortamla da uyum halinde olan bir malzemeyi, önce tavşan kemiklerinde delikler açıldı, onların mikrotomografiyle görüntüleri alındı, ona uygun program verilip cihazda değişik şekillerde, bu değişik gözenek boyutlarında üç boyutlu yapılar hazırlandı. Ondan sonra da bir sürü, biraz önce dediğim gibi, bir sürü karakterizasyon var bunlarda. Bunların üzerine, evet, vücutla uyum halinde bu polikaprolakton 3-5 sene kadar süren bir degradasyon zamanı var. Yani vücut tarafından emilimi 5 sene kadar sürebiliyor. Ama o sırada da kemik iyileşecek. Yani bir taraftan kemik iyileşecek, bir taraftan bu yok olacak. Neticede hiç yabancı bir şey kalmayacak geride. Dolayısıyla bunu yaptık. Bunun üzerine de kemik hücreleri bunu daha da çok sevsin diye kemikte bulunan kalsiyum fosfat, yani hidroksiapatit tanecikleri, kalsiyum fosfatları koyduk, kapladık yüzeyine. Ve yine biyo uyumlu olan ve bunu tanecikleri de yerinde tutsun diye polipropilen fümerat, isimlerini söylüyorum ama yani bir çeşit kimyasalla da bunları bağladık. Ondan sonra da bir sürü analiz yaptık. Hücreler nasıl çoğaldı, kanlandı mı? Kök hücre ekledik tavşandan alınan. Kök hücreler kemik hücresine döndü mü? Evet, evet. Sonuçlar hep çok olumlu. Peki, çok güzel. O zaman artık in vivo uygulamaya, yani tavşanlara koyalım bunları. Tavşanlara konuldu. Kontrollarıyla beraber tavşan kemiklerinde açılan o deliklere. Bunlar yerleştirildi kemiklere, içine. Belli 4 hafta ve 8 hafta sonra kemikler alındı. Ve kemikler tekrardan her türlü analize girdi. Burada özellikle vurgulamak istediğim mekanik testleri. Çünkü normalde kemikte herhangi bir kırık, çatlak bir şey varsa orası çok kırılmaya yatkın bölgedir, kırılabilir. Bunlar yapıldı, mekanik testleri. Şunu gösteriyorum, bacakların bir tanesinde implant var, biri sağlam, öbüründe implant var. Bu testleri yapan hocamız cumartesi günü beni aradı. Hocam o kadar heyecanlıyım ki implant koyduğumuz sağlamdan bile daha iyi çıktı. Hemen size haber vermek istedim dedi. Hakikaten çok iyi. Çünkü orada o bozukluğu bir şekilde kaynamış. Yani orası o kırılganlığını yitirmiş. Çok güzel. Kemiğin iyileşmesi çok çok güzel. Ve buradaki mikrotomografide de kemiğin orada oluştuğu, doldurduğu, kaynaştığı, yani kemikle bunun kaynaştığı görünüyor. Tabii ki gözenekler var ama gayet sağlam bir yapı olmuş. Şimdi 21. yüzyılda olacak şey, işte kanlanmayı, yani damar oluşamıyor içinde. Hücreler çoğalıyor ama damar oluşamıyor. Şu anda da çalıştığımız konu, hem bunu yapalım hem de damar yollarını yapalım ve buralara da kan damarı hücre, yani kan hücrelerini koyalım. Yani damarlarda basabilelim bunu üç boyutlu olarak ve üç boyutlu dokuyu oluşturalım. İleride şöyle, future, gelecek. Evet, hücreleri, bu iskele malzemelerini, besleme ortamlarını koyacağız makineye, düğmesine basacağız. Hangi boyut, hangi renk, ne istiyorsanız programı da vereceğiz. Tırt tırt tırt bize belki bir kalp çıkaracak. İçinde yani kanlı canlı bir kalp çıkartacak belki. Henüz yok böyle bir şey. Belki. Ama ben özellikle film yapımcılarına ve özellikle bu science fiction roman ve filmlerine hakikaten yazanlara ve yapanlara hayranlık duyuyorum. 1896'da yazılmış Dr. Moreau'nun Adası. Burada bir çılgın profesör var. Ne yapıyor çılgın profesörler? Daha o zaman gen mühendisliği yok, ortada bilinmiyor. Ama genetik bir takım modifikasyonlarla garip yaratıklar yaratıyor ve jönümüz bunu buluyor. Bugün artık bunlar geçti. Bugün, yani o dönemler Frankenstein'lar bunlar vardı. Bugün artık avatarlar var, yapay zeka var. Yani gördünüz mü bilmiyorum. Bu film yani ürkütücü bir film geleceğe bakarken. Ama o kadar da pesimist olmayalım. 2018, şimdi 2002'de Al Pacino'nun yaptığı bir film, oynadığı bir film vardı. Orada bir robot artist vardı. Ama 2018'de robotumuz bir kimlik kazandı artık. Bir vatandaşlığı var robotumuzun. Yine 2018'de Davos, Harari diyor ki, organizmalarımız, yani bizler tüm canlılar bir algoritmadır. Biz bu algoritmayı çözersek, çözeriz bütün problemlerimizi ve de beynimizi hackleriz. Hatta diyor ki, belki de bizler kendi zihnimizle düşünebilen son jenerasyonuz. Belki bundan sonra beynimiz başkaları tarafından kontrol edecek. İnşallah olmaz ama yani gelecekte ne olacağı belli değil. Son söz, şimdi ben size çok basit olarak tarih öncelerinden gelerek zaman içinde ne olmuş, tarihteki birkaç örnek, yapay kalptir, böbrektir, gelişmeler nasıl olmuş, bazı örnekler verdim. Kendi çalışmalarımızı verdim. 21. yüzyıla zıplama yaptım. Geleceğe doğru ne olacak bilmiyoruz tabii, kestiremiyoruz ama son sözü ben söylemiyorum. Son sözü Ulu Önderimiz söylüyor, diyor ki, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Ben Bilim Akademisi'ne beni davet ettiği için, bütün değerli üyelere, bugün buraya gelen tüm değerli dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız... Sorularınız varsa yanıtlamaya çalışayım bildiğim kadar.
Ben bir soru sorabilir miyim hemen?
Buyurun.
Nesin?
Göremiyorum.
Ben
pardon. Oraya bakın. Buyurun.
Ya bu stene heparin koydunuz da. Şimdi ne kadar ömrü o yavaş yavaş salınacak, heparin bitecek.
Hayır.
Mu?
Değil. Heparin bağlı. Şimdi ilaçlı olan sistemlerin bir kısmında heparin kaplamanın içinde oradan salınıyor. Halbuki biz kovalent bağ, kimyasal bağla bağladık. O ki, yani kopması pek kolay değil onun çıkması. Dolayısıyla yüzeyde kalacak, kopmayacak. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Şahane anlattınız.
Ben teşekkür ederim.
Ben Doktor Meltem, ben nefroloğum. Sizin burada biraz önce söylediğiniz anjiyogenezin önemli olduğunu vurguladınız. Yani yeni damar oluşumunun.
Doğru.
Bu anjiyogenezi yapan prostaglandin, platelet derived endothelial cell growth factor var. Acaba büyüme faktörlerinden damar yapımını mı yapmaya çalıştınız? Yoksa oraya damar hücresi koyarak mı? Yani
gayet güzel bir soru.
Endotel mi yoksa?
Platelet growth, platelet-derived growth factor. Onları da kullandık. Değişik hücre tipleri de kullandık. Yani şu anda yeni yapıyoruz onları. Çünkü damarı da basarak, damar oluşumuna yönelik yolları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu üç boyutlu basımla. Ve hücreleri de hidrojelin içinde koyuyoruz ki yaşayabilsinler diye. Öbürü burada gösterdiğim kemik için olan biraz daha sert yapıda. Çünkü hemen söyleyeyim, bu anjiyojenezden biraz daha farklı ama diyelim ki ben 60 kiloyum. Her adım attığımda 60 kilo kemik geliyor, ağırlık biniyor bir kemiğe. Koşarsam 3-4 katı, zıplarsam 8-10 katı. 100 kilo olsam neredeyse 1 tona kadar bir ağırlık geliyor. Onun için bacaklara koyduğumuz, özellikle yük taşıyan kısımlara koyduklarımızın çok sağlam olması gerek. Kalça protezleri metal dolayısıyla kırılmaması için. Polimer ne de olsa plastik şekil değiştirebiliyor. Şimdi anjiyojenez ise yumuşak, yani kemik için çok önemli. Hücreler yani yerleştikten sonra sağdan soldan gelen damarlarla onu oluşturmasını bekliyoruz. Fakat daha yumuşak dokular için, ne bileyim, böbrek gibi, böbreği yapmak da çok kolay değil, çok zor.
Böbrek 3 hücre, o evet, alet çalışmıyor hücreler. Böbrekte. Yani daha çok basit farklı organlar ancak olabilir.
Yani deride de kan damarına çok gerek olmuyor gördüğünüz gibi. Hani büyük yaraları bile, ki burada ben göstermedim ama belki de 1000'den fazla hastaya, ilk hastamız Ali Bey'i gösterdim, 1000'den fazla hastaya onlar uygulandı. Onlarda damar da yoktu, hücre de yoktu. Sadece sağdan soldan hücrelere hadi çoğalın komutu verecek epidermal growth factor vardı orada. Dediğiniz doğru, platelet-derived growth factor de kullandık. Farklı hücreler de kullandık ama bu damar basımına daha çok ilerleme kaydedemedik bence bu konuda.
Evet, bu henüz çok komplike.
İlerleme kaydedemedik.
Evet, çok komplike.
Edeceğiz inşallah. Öyle diyelim.
Yani çok umutlanıyoruz bizler. Yani yapay bir böbrek muhteşem olurdu.
Yani böbrek çok kolay değil tabii ama şu anda en çok kemik, kıkırdak, daha basit. Kornea çalışmamız var örneğin. Daha kolay çünkü kornea nihayetinde çok ince bir zar.
Bir de damarı yok.
Evet. Buyurun.
Ben konuyla değil de bu son gösterdiğinizle ilgili bir şey diyeceğim. %99 bu söz söylendiğinde o virgülden ötesi yok.
Yani
sizi, bakın ilk satırda virgül var ya.
İlimdir, fendir.
Ya işte virgül de duruyor.
Burada
hatta
mı?
Ankara'da dil tarihin cephesinde bile fendir yazmaz. Ama fendir burada çok önemli. Sizin yaptığınız da fendir. Onun için bu sözü bu şekilde söylemeye ve yazmaya herkesi davet ediyorum.
Fakat ben bunu kendim...
Siz koymadınız.
Koymadım.
Eksik söyleniyor. Eksik yazılıyor.
Tamam.
Dil tarihe gidin bakın. Fendir yazmaz.
Evet, ben hatta yani Atatürk'e ait o kadar geniş bir kütüphanem vardır ki pek çok anısında da bu böyle geçer. Evet, anladım. Söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun.
Benim de sorum şey olacak. Şimdi yaklaşık 10 senedir artık farklılaşmış hücreleri belli faktörler ekleyip tekrardan işte pluripotent hale getirmek mümkün oldu. Dolayısıyla kendi kök hücrelerimizi kullanarak organ yapma ihtimalimiz teorik olarak artık oldu gibi. Sanki yapılması artık an meselesi gibi görünüyor. Henüz gerçekten teknolojik olarak uzak olsak da.
Vallahi bence de an meselesi, yapılıyor da. Fakat yapılması ve insanlara konulması sadece şey değil, yani yetmiyor. Hani piyasaya çıkıp üretime girmesi. Ha,
doğru işte, ben de onu soracaktım. Sizce ne zaman bu?
Zaten
sizce ne zaman organ özdeş organı üretmek mümkün olabilir? İki, eğer şu bu mümkün için... olur ise malzeme bilimi organ yapımında tamamen rafa mı kalkar, yoksa bir yerinde yine modifiye olup adapte olup devam edebilir mi?
Şimdi sadece kök hücre kullanırsanız ve hiçbir malzeme kullanmazsanız kök hücreyi hücre kültür ortamında iki boyutta çoğaltır çoğaltır çoğaltırsınız, hiçbir şekil almaz o. Belli bir şekilde çoğalabilmesi ve o organı oluşturabilmesi için işte o iskele yapının, hatta şu anda hastaya özel iskele yapıları. Hani kulak olsun, burun olsun, başka türlü organ olsun. Hatta 1990'da Bob Langer'ın ve Vakanti kardeşlerin çalışmasını gösterdiğimde, çocuk hastanesinden onlar, ve doğan bir bebek göğüs kafesi olmadan doğmuş. Tabii bu göğüs kafesi olmazsa bütün organlar her türlü darbeye açık. Onu yapabilir miyiz diye başlıyorlar bu çalışmalara. Tabii ki o bebeği belki kurtaramadılar, çünkü bir çalışma demek, ben bugün bir çalış, yani siz bugün bir çalışmaya başlasanız onun laboratuvardan hastaneye ve hastaya ulaşımı minimum 10 sene. Yani her türlü analizini yapacak, sentezleyeceksiniz, yapacaksınız. Bütün hücre kültürlerini yapacaksınız. Bütün hayvan deneylerini yapacaksınız. Preklinik, hani birkaç gönüllü hastada veya belli bir sayıda hastada faz 1, faz 2 uygulayacaksınız. Ondan sonra üretime geçecek ve artık tüm hastalara ulaşabilecek. Ama bu minimum 10 sene. Valla 10 milyon dolar gibi fiyat da söyleniyor ama hani kaç milyon doları bilemiyorum.
Yani 21. yüzyılın ikinci yarısına geçtiğimizde kendi kök hücrelerimizden özdeş organlarımızı malzeme kullanmadan üretmemiz mümkün olmaz mı diyorsunuz?
Olmaz diyorum.
Ben de olmaz.
Olmaz diyorum. Yani hücre çoğalır ama o organın şeklini alamaz. Çünkü kök hücre, ben dersimde böyle söylüyorum, kök hücre mesleğini seçmemiş çocuk gibi. Bunların bir kısmı sinir hücresi olacak. Hatta örnek olarak diyorum ki elektrik mühendisi olacak. Bir kısmı kalp hücresi olacak. Diyorum ki bu kalp pompalama yaptığı için makine mühendisi olacak. Bir kısmı kas hücresi olacak. Bunlar da belki güreşçi falan veya sporcu olacak, kas. Ama kök hücreyi siz yani... belli bir şekilde tutmadan, hiç malzeme kullanmadan organ olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii çok da ileriye yönelik bir yorum yapmayayım. Şu an için olmaz. Kök hücre kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Şu anda çok kullanılıyor. Hastanın kendi kök hücresi, dizinde problem mi var? Kıkırdağa kök hücre basalım. İşte bir yerde dişinde bir problem mi var? Oraya kök hücre basalım. Ama etrafı kendi... dokusu zaten onlar. Yani laboratuvarda oluşmuş ortam değil onlar. Onun için şu an olmaz diyorum. Zaman gösterecek. Buyurun.
Anjiyogenez konusunda... Şunu gönderin size de sesiniz duyulsun.
Buyurun.
Mikrofonda çok aram yok ama neyse. Kayıt için mecbur. Anjiyogenez konusunda... SEA hücre, kanser hücrelerini kullanmak konusundaki fikirleriniz nedir? Yani kanser hücresi sonuçta anjiyogenezi çok başarılı bir şekilde yapan, hani tırnak içerisinde başarılı bir şekilde yapan hücreler.
Ve aslında yani, kanser tedavisinde tam tersi, anjiyogenez yapan değil de oralar işte çok fazla kan damarı oluştuğu için anjiyogenezi önlemek yönünde bir takım çalışmalar var. Yani öyle bir müdahalede bulunalım, damar oluşmasın ve kanser kendi kendine küçülsün. Ama kanser hücresini anjiyogenez olarak, anjiyogenez yapıcı olarak kullanalım, riskli gibi geliyor.
Kanser hücresinin anjiyogenez mekanizmasını biz ürettiğimiz organlarda kullanmayı öğretelim o organlara.
Çok güzel bir fikir ama o mekanizmayı galiba bilmiyoruz henüz.
Evet, bir düzeltme yapayım isterseniz. Kanser hücresi de hakikaten kendi damarlarını oluşturma yolunda bazı faktörler salgılıyor. O faktörlerin önemli bir kısmını da biliyoruz. aslında normal hücreler de salgılıyor. Veya normal dokular da salgılıyor bunları yeni damar yapmak için. Kanser hücresi de bu mekanizmayı çalarak kullanıyor. Dolayısıyla o faktörler zaten biliniyor bir kısmı. Nesrin Hoca'nın söylediği gibi onları engelleyerek o maddelerin etkisini kanserin tedavisine de çalışıyoruz. Yani kanser damarlanamasın ölsün diye. Çok fazla şeyi yok ama kullanılan tedavilerden birisi. Yani kanser hücresinin kendisi değil, salgıladığı veya indüklediği bazı maddeler var. Onlar da tabii kullanılabilir tedavide, haklısınız.
Buyurun.
Şimdi bir iskele yapıyorsunuz ve onu belli bir şekilde organizmaya müdahale etsin diye tasarlayarak vücudun içerisine koyuyorsunuz. İskeleyi vücut dışında derinin veya yaranın üzerinde tutup orada konan ilaç maddelerini veya belli türden hücreleri belli şekillerde vücuda kanalize etmek üzere tasarlamak yapılan bir şey midir? Yani illa bir implant olması lazım mı yoksa vücut dışından yarayı böyle daha tasarlanmış, hedefli bir şekilde tedavi etmek için bu iskeleler kullanılabiliyor?
Burada iskeleleri mi? Hocam şöyle bir şey söyleyebilirim burada. Eğer bu iskeleleri çok ince, zar gibi hidrojel yapıda hazırlar, içine belli ilaçları koyarsa, bunları transdermal, yani deriden geçecek, deriden geçmesi gerek çünkü derinin de kendine göre bir gözenekliliği var. Her şeyi geçiremiyor, yani çok yüksek molekülerlikte olanları geçiremiyor. Hücreyi geçiremez mesela deri. Ama belli molekülerlikte olanları transdermal deri üzerinden vermek mümkün. Zaten böyle şeyler var. Örneğin deniz tutması veya mide bulantısına karşı böyle kulak arkasına yapıştırılan oradan ilaç içeriye geçebiliyor. Doğru söyledim değil mi?
Evet.
Hani patch gibi konanlar var. Ama hücre giremez deriden. Hücre mikron boyutta.
Buyurun. Bir kısaca bu kanser hücresinin damar yapıcı, bizim diyabetik nefropatide gözlerde kaybeden, gözde körlük yapan vasküler endotelial growth faktörün fazla salgılanmasından ötürü yeni damarlaşma olduğunda insanlar kör oluyor. Şimdi bu sıçan çalışmalarında bu vasküler endotelial büyüme hormonu verildiğinde sıçanlar ölüyor. Bunlardan yoksun sıçanlar da ölüyor. Vücudun bu çok ince dengelerini bizim laboratuvar ortamında yapabileceğimizi düşünmüyorum. Biz çok tek taraflı çalışır oluyoruz hep. Aynı şekilde artifisyel organlarda 3 tane ektodermden bir sürü damardan oluşan bir şeyi bizim laboratuvar ortamında yaratmamızı daha mümkün görmüyorum.
İleride olacak diye düşünüyorum. Yani şöyle, henüz hücreyi yapmıyoruz, yapamıyoruz. Hücrenin içi çünkü çok daha karmaşık. Hatta hücreyi alıyoruz. Hücreyi hep canlıdan alıyoruz veya işte belli hücre gruplarını kullanıyoruz. Ve bunları çoğaltıyoruz biz genelde. Bu hücre, aldığımız hücre osteoblast olabilir, fibroblast olabilir veya başka türlü bir hücre olabilir. Bunu kullanıyoruz. Onu yapamıyoruz. Ancak şu anda biraz önce demiştim, biz makrodan mikroya geçtik, mikrodan nanoya geçtik. Nanodan da angstrona geçersek, yani tek tek atomları, tek tek her atomu görüp her atomun nasıl birbirine bağlandığını ve hangi nerede biz müdahale edebiliriz buna? Bunları anlarsak o zaman hepsini yapabiliriz. Ama kaç sene tutar bilemiyorum.
Ben bir soru sorabilir miyim? Buradayım.
Buyurun.
Öncelikle teşekkür ederim. Sunumunuz çok güzeldi. Ben biraz etik bir soru sormak istiyorum. Şimdi insan vücudu parçalarını, organlarını değiştirebiliyoruz artık günümüzde evet. Teknolojiyle. Benlik olayı nerede? Hani benliğimizi nerede kaybedeceğiz peki bu şimdi, değişimler sonucunda?
Ben geçen hafta Sarkaç'a bir yazı gönderdim. Orada çok hafif bunlardan da bahsediyorum. Orada diyorum ki silisyum yapay zekayı, karbon da doğal zekayı. Yani diyorum ki biz laboratuvarda kanlı canlı organlar yapacağız. Ama beyin yapamıyoruz ve beyin milyarlarca iletişim ağlarının olduğu çok karmaşık bir yapı. Ve bizim benliğimiz de beyinden kontrol edilen bir şey. Ve beyin aslında vücudumuzun da en bencil organı. Yani kalptir, ciğerdir, onlar böyle yumuşak yerlerde. Beyin kendini kafatası gibi vücudun en sağlam kemiğinin içine almış muhafaza. Kolunu kaldır, sus, otur, komutları veriyor oradan beyin bize. İşte hislerimiz de beyinle ilgili bir takım reaksiyonlar. Onları belki bu kendi kendine öğrenen integre devreler ve robotlar, ne diyordu bu deminki geri dönüyorum. Aile yapma Sofia. Ailem olsun istiyorum diyor. Yani öğreniyor yani. Ha bunlar o his olur mu? Silikon da hissiyat yaşar mı? Onu hiç düşünmüyorum. Yapay organların, yani beyin size ait oldukça gerisini kimse kontrol edemez diye düşünüyorum.
Yani beyin orada korkutucu bir film söylemiştiniz. John Depp'in oynadığı, telaffuz edemiyorum ismini. Transcendence.
Evet.
O filmde beyni aktardığımız sürece o zaman biz benliğimizi koruyor muyuz? Beyin değişmediği sürece her şeyi değiştirebilir miyiz? Yani bu ince bir konu. Ben sizin bu konuda ne düşündüğünüzü merak
beyni
ettim
aktarırsak,
açıkçası.
Beyni aktarırsak, işte dediğim beyni aktar, o kadar karmaşık ki beyni aktaracaksınız da o yani omurgadan gelen tüm sinirlerin bağlanması ve onun doğru iletişimde olması hemen mümkün olabilir. Ben mümkün değil demiyorum. Hemen şunu söylüyorum. İnsan aklına düşen her soru mutlaka yanıtlanacaktır. Ama bu yanıt belki 3 saat sonra, belki 3000 yıl sonra. Sizin sorunuzun yanıtını biz şu anda 3 günde, 3 ayda, 3 yılda veremeyiz. Ama 300 yıl sonra belki de verebiliriz. 3 zaman diyelim. 3 zaman. Buyurun.
Şimdi sorduğu soruya aslında şöyle güzel bir cevap vermek istiyorum. Cevap değil aslında da
buyurun.
Yani düşünce olarak. Yanlış hatırlamıyorsam Platon'un gemisi diye bir paradoks vardır. Platon'un muydu tam hatırlayamadım, ismini unuttum. Bir gemiyi bütün parçalarını kademe kademe değiştirdikten sonra hani türün bir çiğer değil, direğini değiştirirsiniz, bir işte provasını değiştirirsiniz vesaire. Değiştirdikten sonra, bütün parçalarını değiştirdikten sonra o gemi baştan aşağı değişmiş oldu. Hep yedek parçalarla değişmiş oldu. O gemi aynı gemi midir?
Yedek parçaları eğer motor ve kaptan da değişmediyse
her şey
motor değişmedi. Motor bozuk bir motorsa neyi değiştirirsen değiştir gemi gitmeyecek. İş kaptanda. Kaptandı.
O paradoks işte. Bu paradoks o paradoks. Yani bütün hasarlanmış parçaları değiştirilmiş bir gemi bütün parçaları ama eksiksiz aynı gemi mi olur?
Vallahi kaptan da, yani hani işte olmayabilir çünkü o kaptan belki biraz dalgacı bir kaptandır, belki sarhoş bir kaptandır, gemiyi aynı şekilde tutar da bir yalıya çarpıverir belki yani. Kim bilir? Hani
işte amaç mı önemli yoksa maddenin kendisi mi önemli? Madde mi yoksa maddenin amacı mı önemli? Bu burada çıkıyor.
Hani buna tam yanıt veremiyorum. Şu anda tam bir yanıtı olduğunu da açıkçası düşünemiyorum. Ama olabilir, niye olmasın? İşte biz böyle angstrom düzeyinde, atom düzeyine, elektronlara kadar iner ve bir şeyleri anlarsak, mekanizmaları, niye olmasın? Yani hiçbir şeye en baştan hayır dememek gerek. 100 sene önce cep telefonu mu düşünüyorduk yani? Şimdi hepimizin elinde. Buyurun. Ben de teşekkür ederim.
Benim sorum yapay kas üzerine. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Çünkü bir makale okumuştum 2015 yılına ait. PVC ile membranları tabaka tabaka kapsıyorlar bir takım modellemelerini. Hatta laboratuvar ortamında testlerini bile yapmışlar. ben bunu merak ediyorum. Bunun çalışmalarınız var mı?
Bizim kas üzerine direkt yok. Fakat şöyle malzemeler var. Yani plastik, polimer malzemeler var. Belli bir frekansta kendi kendine, yani biz akıllı malzeme diyoruz bunlara. Dışarıdan gelen bir etkiye karşı tepki gösteren malzemeler. Bu malzeme kendi kendine örneğin bir frekansta bükülebilir, kas gibi. Belli bir şekilde ortama bağlı, yani ortamın sıcaklığında belki büzülür, belki genişler. Ortamın asitliğine göre yapar, aynı şekilde manyetik alana göre de farklı özellikler gösterebilir. Bu tür kalp polimerleri, yani kalp gibi, kas gibi kasılabilen polimerler var. Ama biz çalışmıyoruz bunda. Rica ederim. Buyurun.
Ben biraz yine etikle ilgili konuşmak istedim. Buyurun. De katkı olması açısından.
Tabii.
Bir Neuroblog Alpes podcast'inde dinlemiştim. Bu beyin implantları takılıyor. Özellikle epilepsi hastalarında yapılan çalışmalarda bazı o implant çalıştığında mesela bir şarkı, spesifik bir şarkı var. O şarkıyı dinlediği zaman kişi hoşuna gidiyor. Ama o implant kapandığı zaman, sistem kapatıldığı zaman eski haline dönüyor ve o şarkıdan artık hoşlanmıyor o kişi. Hani acaba o his, o hoşlanma hissi bizim dediğimiz gibi bize bağlı olan bir şey mi? Yoksa hani onunla nedir yapay bu? Zeka ile kontrol edilebilir
şimdi
olan bir şey
buna
mi?
Buna da biraz bildiğim kadarıyla yanıt vermeye çalışayım. Şu anda dünyanın pek çok yerinde en çok para verilen araştırmalar beyin haritalanması, beyin haritaları, brain mapping araştırmaları. Bu beyin haritalarında hangi frekansta beynin hangi bölgesi reaksiyon veriyor? Heyecanlanınca neresi? İşte güzel müzik dinleyince neresi? Hani hangi frekansı algılıyor? Bunu tabii ki en çok yatırımı yapan, para veren aslında askeriye yani. Bütün araştırmalar ya askeriyeden ya tıptan oluyor ama askeriye daha da çok veriyor. Bunun amacı da şu, çünkü savaşa yolladığı, işte savaş bahsettim, savaşa yolladığı askerlerinin bir kısmı depresyonda geliyor. Bir kısmı kolu bacağı kopmuş, düşünün ki onun ruh halini. Onların bu beyin haritalarında hangi, yani beyinde hangi elektromanyetik dalga onu mutlu eder? Acısını veya acıyor yani bir yerleri. Bu acıyı hissetmez. Bunun üzerine acayip araştırma var. Onun için biraz önce demiştim ben, Harari ne diyor? Organizmalar algoritmadır. Bu algoritmayı çözdüğümüz anda biz istediğimizi yaparız. Yani bir şey gibi, bir formül gibi artık. Formülde hangi parametreyi değiştirirsek o acıyı hissetmez. Hangi frekansı verirsek kendini mutlu hisseder. Hangi frekansta, ne bileyim, karnı hiç acıkmaz örneğin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.